Türkiye-Rusya ilişkilerinde tansiyon düşecek mi, düşmeyecek mi? Türkiye'nin de gündeminde, Rusya'nın da iç gündemindeki önemli konu başlıklarından birisi. Son olarak Türkiye ile Rusya arasındaki diyalogda bir milletvekili hakkında ise vatan hainliğine varacak iç siyasette tartışmalar başladı. O milletvekili CHP milletvekili Eren Erdem. Eren Erdem'le birlikteyiz Amerika'nın Sesi'nde. Hoş geldiniz Amerika'nın Sesi'ne.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Eren Bey, Rusya televizyonuna bir demeç verdiniz ve bu demeç nedeniyle şimdi Türkiye'de özellikle hükümet kaynaklı hem medya grupları tarafından hem de hükümet kaynaklı gruplar tarafından vatan hainliğiyle suçlanıyorsunuz. Bu konuda bir yasal talep de var, soruşturma başlatılması gibi. Nasıl oldu? Rusya televizyonuna konuşmak nasıl bir suça dönüştü?
Şimdi bir kere medya milliyetler ve kimlikler üzerinden kodlanamaz. Medya evrenseldir. Amerikan medyası da, Rus medyası da, İtalyan medyası da toplamda aynı işi yapan, global, küresel dünyanın ortak paydası olarak görebileceğimiz değerlerdir. Bu açıdan medya özgürlüğü dediğimiz vakit biz sadece Türkiye'deki bir takım gazetelerin özgürlüğünden bahsetmiyoruz aslında. Küresel ölçekte global medyanın özgür ve bağımsız zeminde yayıncılık yapabilmesi için bir mücadele üretmeye çalışıyoruz. Kendi cürmümüzce ya da kapasitemizce. Ben İstanbul'da evvelce bir açıklama yapmış ve kimyasal silah belgelerini yayınlamıştım zaten. Yani iki ay kadar önce. Akabinde meclis kürsüsünde bir konuşma yaptım. Ve bu konuşmam üzerine çok sayıda yabancı, yerel, ulusal basın organı geldi ve demeç istedi benden yani. Ben de meclis kürsüsünde yaptığım konuşmanın tutanaklardaki cümleleri bizzat tekrar ederek konuşmamı yineledim. Yani dolayısıyla kürsüde yaptığım konuşmayı bütün medya organlarıyla paylaştım. Bu da çok doğal bir hakkımdır. Bu daha sonra kürsüde yaptığım bu konuşmanın paylaşılması akabinde böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Fakat dediğim gibi bu algıyı sağlıklı bulmuyoruz. Türkiye'de iktidar ayaklarının altına aldığı milliyetçiliği dönem dönem hortlatarak, farklı kalıplar içerisinde konumlandırarak bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. Siyasete teşmil etmeye çalışıyor. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Benim için de böyle bir kampanya başlattılar. Havuz medyası başta olmak üzere. Ben bu kampanyaya karşı çok net bir şekilde diyorum ki gerçek vatan hainleri bizim paylaştığımız iddianamelerin içinde yazılanların muhatabı olanlardır. Gerçek vatan hainleri bunlardır. Çünkü ülke kaynaklarının örgütlere peşkeş çekilmesini hiç kimse meşru göremez. Dolayısıyla Sarayın Gazı iddianamesi 2013 yılında hazırlanmış bir iddianamedir. Ben bu iddianameye, yani delillere, müspet verilere dayanarak bir konuşma yaptım. Bu müspet deliller halen daha ortadadır. Belgeler ortadadır. 300 sayfalık iddianame ortadadır. Fakat havuz medyası ve hükümet bu iddianame üzerine tek kelime etmeksizin benim üzerimden bir operasyon yürütmekte ve ciddi ölüm tehditleri savurmaktadır. Evimin önüne gruplar gelip ölüm tehditleri savurmakta, emniyet yeterli tedbirleri almamaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de bir milletvekilinin yanlış bir manipülatif bir yönlendirme ile nasıl linç edildiğine tanıklık ediyoruz. Biz bu linç karşısında tüm sivil toplum örgütlerimizle, parti örgütlerimizle bir yüksek bir dayanışma içerisinde bu faşist baskıya karşı koymaya çalışıyoruz. Çünkü toplamdan baktığımızda ben Newsweek'e demeç verdim. Amerikan basınında da yer aldı benim bazı söylediğim şeyler. Dolayısıyla biz şöyle mi kategorize edeceğiz? Yani şu ülkenin basını, bu ülke. Böyle bir kategorik yaklaşamayız ki. Medya medyadır yani. Medya cemaatin medyası, falancanın medyası diye değerlendiremeyiz. Gazeteciler sorarlar, siz de cevap verirsiniz. Siyasetçinin sorumluluğu soruları cevap vermektir. Dolayısıyla bana Rus medyası sorarsa Ruslara cevap veririm. Amerikalılar sorarsa Amerikalılara cevap veririm. Böyle bir kategorik yaklaşımla sürece bakılması aslında çıldırmışlığın, aklını yitirmişliğin de bir resmidir. Ve aynı zamanda benim elimde tuttuğum, meclis kürsüsünde sallayarak gösterdiğim iddianamenin de önemini aslında onların çok iyi bildiğinin göstergesidir. Ben bunların aslında hükümetin korkusundan kaynaklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu bir paniktir. Bu paniğin neticesinde böylece beni vatan haini ilan ederek kurtarmaya çalışıyorlar. Ama kurtulamayacaklar. Bu iddianame çünkü elimizde. Bunu basınla da paylaştık. Meclis kürsüsünde zaten paylaşmıştık. Meclis kürsüsünün tutanaklarına da girdi. Önümüzdeki günlerde de bu iddianame esasıyla suç duyurusuna bulunacağız. Havuz medyasında bana ölüm tehditleri saçan şahısların tamamıyla ilgili suç duyurusuna bulundum. Hakkımda soruşturma başlatan savcıyla alakalı da HSK'ya şikayette bulunarak bu savcının görevden alınmasını isteyeceğim. Çünkü kanunsuzluk bu dosyaların örtülmesini sağlayanlardır, kanunsuzluk yapanlar. Ben kanunsuz hiçbir şey yapmam ve bu ülkenin menfaatleri adına yapmakla mükellefim. Etmiş olduğum meclis yeminine sadık bir şekilde ülkemin çıkarları için mücadele ediyorum. Birilerinin benim ülkem üzerinden sarın gazı geçirmesine sessiz kalmamı kimse beklememeli. Birilerinin MİT tırlarıyla IŞİD'e silah taşımasına sessiz kalmamızı kimse beklememeli. Birileri bunlara susarak bizim vatansever olmamızı bekliyorsa biz Nazım Hikmet gibi vatan haini olmayı tercih ederiz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının alın teriyle terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak kabul edilebilir bir şey değil ve gerçek vatan hainliği aslında tam olarak budur.
Şimdi Rusya tarafı özellikle Türkiye yönelik olarak IŞİD'e lojistik destek sağlama noktasında çok ciddi iddialarda bulunuyor ve özellikle AKP hükümetinin yakın ilişkiler yürüttüğünü belirtiyor. Yine bir başka iddia petrol transferi iddiası. Şimdi sizin bu sarın gazı ile ilgili yaptığınız açıklamada buna benzer bir şekilde siz Türkiye'nin pozisyonu itibariyle Rusya ile ilişkileri bakımından bu sürecin ne kadar daha devam edeceğini bekliyorsunuz?
Biraz belki rahatsız edecek şu cümlem ama bölgenin iki diktatörünün karşılıklı inatlaşmasından kaynaklı halkların büyük bir sıkıntı içerisinde sürüklendiğini görüyoruz. Putin otoriter bir lider, kendi ülkesindeki yurttaşları milliyetçilik üzerinden kontrol altına ve konsolide etmeye çalışıyor. Aynı şeyi Erdoğan yapıyor. Bu iki milliyetçi dalganın çatışması bölge halkları açısından çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Ben bu iki liderin de yaklaşımının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir algı yaratmamak lazım. Türkiye demek Erdoğan demek değildir. Erdoğan Türkiye'nin başındaki bir talihsizliktir. Dolayısıyla Türkiye 78 milyonla kökleri olan bir medeniyetin temsilcisidir. Yani binlerce yıl boyunca dünyaya barış empoze etmiş bir medeniyet ve uygarlığın temsilcisidir. Dolayısıyla biz kalkıp da bugün savaş tamtamları çalan bir iradeyle Türkiye'yi özdeşleştirerek Türkiye'yi yargılama noktasına getiremeyiz. Bu anlamda yanlış yapanlar, suç işleyenler elbette bedelini ödemelidir ama burada ben Putin'in de genel yaklaşımlarını çok sağlıklı bulmuyorum. Bölge halklarının kendi kaderlerini tayin etme özgürlüğü vardır. Ne Rusya'nın ne başka bir ülkenin bu bölgeye müdahale etmesi ahlaki ve etik değildir. Müdahaleci bir siyasetin iz düşümü olarak Putin'in bölgedeki bu tutumunu da yüksek sesle eleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bugün biz baktığımızda Rusya'nın bölgedeki varlığı terörle mücadeleyi aşan bölge halklarının kaderlerine müdahale etmeyi esas alan bir noktaya doğru evriliyor. Fakat burada da Türkiye'nin pozisyonu itibariyle yürüttüğü dış politikanın sancılarını yaşıyoruz. Bölgede taraf olan mezhepçi bir çizgide siyaset üreten hükümetin bize verdiği zarar çok aşikardır. Bu hükümet Türkiye'nin başındaki büyük bir talihsizliktir. Bu köklü medeniyet kendini yenileyerek bu hükümetin tahribatlarından kurtulmalıdır. Aksi takdirde böyle basit bir dille, basit jargonlarla insanların vatan haini ilan edildiği, adeta 1935'lerin, 40'ların, 1950'lerin söylemleriyle siyaset üretildiği çirkin bir dönemi yaşamaya devam edeceğiz. Bu sağlıklı bir süreç değildir. Türkiye dediğim gibi cumhuriyet gibi Atatürk'ün öncülüğünde kurulmuş, dünyada barış prensibiyle kurulmuş köklü bir medeniyet projesidir. Bu projeye sadık ve uygun siyaset üretmek gerekir. Ve maalesef görüldüğü üzere Türkiye'de iktidar varlığını havuz medyası üzerinden güçlendiriyor. Havuz medyasının hakkımda yazdığı şeylerin tamamı yalan. Yani ben bir televizyona çıkıp da Türkiye hükümetini suçlamadım zaten. Onlar diyorlar ki ben sarin gazını Türkiye hükümetinin verdiğini söylemişim. Böyle bir cümlem yok. Ben sarin gazının ham maddesinin Avrupa'dan alındığını iddianameye göre Türkiye'nin transit ülke olduğunu ifade ettim. Çünkü ortada bir iddianame var. Ve bu iddianameyi ben meclis kürsüsünde gösterdim. Sallayarak gösterdim. Buna rağmen böyle bir yaklaşım sergilemeleri gözlerinin döndüğünü, korkularının onları kuşattığını ve korkuyla siyaset üretmeye başladıklarını gösterir. Biz bunların iftiralarından korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Ama dünya barışı adına da bu anlayışın şu anda zarar verici işler yaptığını düşünüyoruz. Tıpkı Putin gibi bölgede zararlı bir konumlanışa sahip olduklarını düşünüyoruz. Her iki tarafında bölgede tarafkir bir siyaset ürettiği kanaatindeyiz. Bu yüzden ben diyorum ki bizim hükümetimizin daha uzlaşmacı, daha barışçıl, daha kapsayıcı bir dille bölgedeki tüm varlıklara eşit mesafede yaklaşan bir tutumla siyaset üretmesi gerekir. Aksi takdirde bu bölgenin kalıcı bir barışı sağlaması mümkün değildir. Terörle de böyle mücadele edilmez. Bu anlamda bizim sağlıklı bir siyaset üretmemiz gerekiyor.
Değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.